Victoria'da yeni vaka sayıları 12 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasına çıkan çatışmaya ilişkin attığı tweette tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz ifadesini kullandı. Victoria'daki yeni koronavirüs sayıları 12 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye inerken 3 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı. Bu ölümlerle birlikte eyalette koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 787'ye, ulusal bazdaki ölüm sayısı da 875'e çıktı. 5 yeni vaka kaydedilen Victoria'da yeni vaka sayısı Haziran ayından bu yana ilk kez onun altına düştü. Bu sayıyla birlikte önümüzdeki süreçte en önemli veri olan 14 günlük yeni vaka ortalaması ise 20.3'e geriledi. Melbourne dün açıklanan yol haritası kapsamında ikinci aşamaya geçmiş bulunuyor. Ancak 19 Ekim'de daha kapsamlı esnemelerin devreye gireceği 3. aşamanın ilan edilmesi bekleniyor. Başbakan Daniel Andrews dün yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının pazartesi yani bugün sabah 5'ten itibaren kalktığını duyurdu. Andrews ayrıca bu akşamdan itibaren evde düzenlenen partiler, ev dışında kuralları ihlal eden toplantılar veya geçerli bir neden olmadan Victoria kırsalına gitmek gibi bazı kuralları ihlal için verilecek para cezalarının $5,000'a çıkarıldığını söyledi. Victoria'daki otel karantina soruşturması haftalarca süren oturumların ardından bugün sona eriyor. Eyalette yaşanan ikinci COVID-19 salgını dalgası iki oteldeki salgınlarla ilişkilendirilmiş ve Başbakan Daniel Andrews hataların yapıldığını kabul etmişti. Geçen hafta Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, koronavirüs otel karantina programının yürütülmesinin kendi sorumluluğunda olduğunun açıklanmasından sonra görevinden ve parlamentodan istifa ettiğini açıklamıştı. Bugün kapanacak soruşturmaya ilişkin Kasım ayında nihai bir rapor yayınlanacak. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e göre Yeni Zelanda ve bazı Avustralya eyaletleri arasında yapılacak seyahatler bu yıl gerçekleşebilir. Ardern yaptığı açıklamada Avustralya hükümetinin yaklaşımındaki bir değişikliğin 2 hafta süren izolasyon olmadan yapılacak seyahatler için fırsat yaratacağına inandığını söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın Avustralya ile düzenli seyahat düzenlemelerinin yeniden başlamasıyla ilgili yaptığı bu iyimser yorumların ardından Tazman Denizi üzerinden Yeni Zelanda ile Avustralya arasında seyahat koridoru planları yeniden gündeme geldi. Sunday Telegraph gazetesinin haberine göre Kasım ayında Yeni Zelanda'dan yolcuların New South Wales'a karantinaya girmeden gelebileceği bildirildi. Haberde New South Wales'lıların da Tazman üzerinden Noel itibariyle seyahat etmesine izin verileceği belirtiliyor. Federal Turizm Bakanı Simon Birmingham, Yeni Zelanda ile yurt dışı sınırının açılmasının çok büyük bir adım olacağını söylerken, öncelikle Avustralya eyaletlerinin birbirine açılmasının zorunlu olduğunu da vurguladı. JobKeeper ödeneklerindeki değişiklikler JobSeeker ödeneklerinde yapılan kesintilerden sonra bugün yürürlüğe giriyor. Tam zamanlı çalışanlara yapılan ödemeler 6 ay boyunca 2 haftada bir $1,500'dan $1,200'a düşecek. Koronavirüs salgından önce haftada 20 saatten az çalışan yarı zamanlı çalışanlarsa 2 haftada bir $750 alacak. Ancak Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükümetin Avustralyalıları sağlık krizi boyunca desteklemeye devam edeceğine söz verdi ve 6 Ekim bütçesinin ekonomik iyileşme ve istihdam yaratmaya odaklanacağını söyledi. Önümüzdeki ayın federal bütçesinin koronavirüs salgını sırasında yaşanan aksaklıkların ardından yerel rotaların devam etmesini sağlamak için daha fazla havayolu desteği içermesi bekleniyor. Başbakan yardımcısı Michael McCormack, hükümetin düşük yolcu sayısı nedeniyle havayollarının karşılayamayacağı maliyetleri karşılamayı planladığını söyledi. Federal hükümetin çarşamba günü sona ermesi planlanan yurt içi havacılık ağı destek programını gelecek yılın başlarına kadar uzatılıyor. ABC'ye açıklama yapan Bakan McCormack, havacılık desteğinin genişlemesinin bazı rotaları sübvanse etmeyi içerdiğini söyledi. Bu rotalardaki uçaklar elbette pek çok önemli şeyler taşıyorlar diyen Bakan McCormack, bunlardan en önemlisi kişisel koruma ve solunum ekipmanlarıyla yüz maskeleri. hemşireleri gerçekten de ön cephede salgınla mücadele eden sağlık personeli bu alanlar için oldukça minnettar olacaklar diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü bugüne kadar dünya genelinde 32 milyon 500 binin üzerinde vaka tespit edildiğini ve 998.996 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Özellikle en fazla vaka görülen Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'da toplam 15 milyondan fazla kişinin COVID-19'a yakalandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının aşının bulunup yaygın şekilde kullanılmaya başlanmasına kadar 2 milyona ulaşabileceğini de duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecekteki salgınları önlemek için COVID-19'la mücadelede daha fazla uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Birleşik Krallık, Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığın etiyolojisini keşfetme çabalarını destekliyor diyen Johnson, reform ihtiyacı ne kadar büyük olursa olsun hastalık lejyonlarına karşı Dünya Sağlık Örgütü insanlığı yöneten tek kurum diye konuştu. Yaşlı bakım sektörünü mercek altına alan Kraliyet Komisyonu, federal hükümete yaşlılardaki koronavirüs riskiyle ilgili özel raporunu yayınlamaya hazırlanıyor. Komisyon çarşamba günü Ağustos ayındaki oturumlarından sonra yaşlı Avustralyalıları COVID-19'dan korumak için alınacak önlemleri ve tavsiyelerini özetleyecek. Geçen ay hükümetin yaşlı bakım sektörü için yeterli bir salgın planı geliştirememesi konusunda endişeler dile getirilmişti. İsviçre'de halk Avrupa Birliği ile serbest dolaşımı sonlandırma teklifini yapılan referandumda %61'i aşkın bir oranla reddetti. Ülke çapında yapılan 5 halk oylamasının sonuçları belli oldu. Sağcı İsviçre Halk Partisi ve göçmen karşıtı grupların desteklediği teklif, ülkedeki 26 kantonun sadece 4'ünde destek gördü. Referandum öncesi teklifin kabul edilmesinin Brexit'ten daha kötü bir sonuç doğuracağı uyarısında bulunan İsviçre Adalet Bakanı Karen Keller-Sutter, referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.
With this result, the Swiss population confirmed once again its will to...
Bu sonuçla İsviçre halkı ikili yolu takip etme isteğini bir kez daha doğruladı ve bunu 2000 yılından beri 10 kez yaptı diyen Keller-Sutter, bu Avrupalı ortaklarımız için de iyi bir haber. Bu ülkenin vatandaşı istikrarı seçti ve İsviçre'nin ikili ilişkilere olan bağlılığını onayladı diye konuştu. Belarus'ta devlet başkanı Alexander Lukashenko karşıtı protestolar 7 haftadır devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 200'e yakın göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun kazanmasının ardından seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni bir seçim yapılmasının yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde de bulunuyor. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'taki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, demokrasi mantığını kabul etmeyen otoriter bir yönetimin olduğu Belarus'ta bir güç krizine tanık oluyoruz. Lukashenko'nun gitmesi gerektiği oldukça açık ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ve birçok batılı ülke ise Lukashenko'yu meşru devlet başkanı olarak tanımladığını açıklamıştı. New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde Trump'ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece $750 vergi ödediğini yazdı. Trump ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi beyannamelerini ele geçirdiğini söyleyen gazete ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında da sadece $750 ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildirdiği için son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti. Gazete bunun büyük ölçüde şirketlerin zarar ettiklerini bildirmelerinden kaynaklandığını söyledi. Trump ise haberi yalanladı ve tamamen sahte haber olarak tanımladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yüksek mahkemede Ruth Bader Ginsburg'un ölümünden sonra boşalan koltuğa Amy Coney Barrett'ı aday gösterdi. Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından Trump 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi yeni ismi atamak istediğini söylemişti. Dindar bir Katolik olan yargıç Barrett daha önce silah yanlısı, göçmenlik karşıtı, kürtaj karşıtı ve Obamacare sağlık yasasını eleştiren bir pozisyon almıştı. Ancak Barrett yüksek mahkeme yargıçlığının Senato tarafından onaylanması durumunda tüm Amerikan halkı için çalışacağını söyledi.
I would not assume that role for the sake of those in my own circle.
Amerika Birleşik Devletleri Anayasası uyarınca görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getireceğini söyleyen Barrett, bir yargıç yasaları yazıldığı gibi uygulamak zorunda. Yargıçlar politika yapıcı değildir ve siyasi görüşlerini bir kenara bırakmak zorundadır diye konuştu. Barrett'ın yüksek mahkeme yargıçlığının önce Amerikan Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Trump'ın siyasi muhalifleri herhangi bir yüksek mahkeme onayının devlet başkanlığı seçiminin sonucu belli olana kadar beklemesi gerektiğini savunuyor. Ermenistan ve Azerbaycan arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde çatışma çıktı. İki ülkede ilk ateşi karşı tarafın açtığını savundu ve sıkı yönetimi ilan etti. Ermenistan ayrıca seferberlikte ilan etti. Her iki ülkede karşılıklı saldırılarda sivillerin öldüğünü bildirdi. Azerbaycan karşı saldırı neticesinde Ermenistan işgali altında bulunan 6 köyün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Ermenistan ise bunun gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yaptı. Çatışmaların Ermenistan tarafından başlatıldığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan sadece öz topraklarını savunmaktadır. Dağlık Karabağ tarihi olarak Azerbaycan toprağıdır ve bu hakikattir. Bu konuda uluslararası hukuk da bizim yanımızdadır. Bütün ülkeler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaktadır açıklamasında bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ'daki Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı Türkiye'nin müdahil olmamasının sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bu arada Türkiye bölgedeki gerilimle alakalı olarak diplomatik girişimlerde bulundu. Bu kapsamda Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı. Türkiye Dağlık Karabağ sorununa çözüm amacıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulan Minsk grubunda yer alıyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni halkını kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de yaptığı yazılı açıklamada Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Ermenistan'ı kınadı ve Azerbaycan'a başsağlığı dileklerini iletti. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya, Fransa ve Almanya'da iki tarafa çatışmaları durdurma çağrısı yaptı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'ye ağır eleştirilerde bulundu. Muallim, Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini, terörizme sponsor olduğunu ileri sürdü. Muallim'in suçlamalarına yanıt veren Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği, Suriye rejiminin gülünç suçlamalarla dolu ifadelerinin tümden reddedildiğini duyurdu. Temsilci, Suriye'nin insanlığa karşı işlediği suçlar, uluslararası insan hakları ihlalleri ve savaş suçları sayısız Birleşmiş Milletleri raporuyla belgelenmiştir ifadesinde kullandı. Deutsche Welle'de yer alan bir haberde halkların demokratik partili yöneticileri hedef alan Kobani gözaltılarının zamanlamasına dikkat çekilerek siyaset bilimcilere göre Cumhur İttifakı karşısında muhalefet ittifakı güçlenme dönemine girdiği için bu gözaltıların gerçekleştiği ileri sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'teki Kobani eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında HDP'lileri merkeze alan 82 kişilik gözaltı kararı alınmıştı. Bu arada Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilge'nin yediği yemekten zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği öne sürüldü. Halkların Demokratik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söyledi. Avukatların Bilgen'le yeniden görüşmesine izin verilmiyor, yöneticilerimizin sağlık durumuyla ilgili bilgi alamıyoruz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest ödül töreninin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı. Ancak Erdoğan'ın yeni açılışını yaptığı söylenen fabrikaların bazılarının zaten daha önceden açıldığı öne sürüldü. Yeni açılan 300 fabrika içerisinde bulunan Barem Ambalaj adlı firmanın 2019 yılının Kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından açıldığı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te açılışı yapılan fabrikalardan bazılarının eski olduğu iddialarına dair şehven yazılmış bir isimden koparılan yaygara yeni yatırımları gölgeleyemez ifadesini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te katıldığı törenin ardından otobüse binerek halka çay dağıtması ve alanda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise eleştirilere neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle video konferans toplantısında bir araya geldi. Her üniversite öğrencisinin bilgisayarının olmamasının 21. yüzyılda kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu hükümete seslenerek Milli Eğitim Bakanlığı Evrensel Hizmet Fonu'nun kaynaklarıyla bilgisayarı olmayan gençlere veya öğrencilere yardım edebilir. Bu fondaki paralar ne oldu diye sordu. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Halk TV'ye verdiği 5 gün ekran karartma cezası dün gece başladı. RTÜK'ün 5 günlük karartma cezasını Ayşenur Aslan'ın 16 Haziran tarihli Medya Mahallesi'ndeki bazı ifadeleri nedeniyle aldığı belirtildi. RTÜK'ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak. Halk TV'den yapılan açıklamada uygulanan cezada yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz maddesinin yer aldığına dikkat çekilerek izleyicilerin yayın çizgisini çok iyi bildiği Halk TV, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle cezalandırılıyor denildi. Anayasa Mahkemesi Gezi davasında beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusunu gündemine aldı. Yüksek Mahkeme 29 Eylül Salı günü Kavala'nın tutukluluğunun hukuki olmadığına dair başvurusunu değerlendirecek. Suudi Arabistan hükümeti gayri resmi olarak başlattığı ambargoyu bu ayın sonunda Made in Turkey menşeli malları almayacağını açıklayarak resmi hale getirdi. Türk iş insanları karardan mağdur olurken İstanbul Havalimanı'nda Suudi Arabistan'ın milli gününü kutlayan reklam panosu sosyal medyada tepkiye neden oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son dönemde partisinin oy oranını %30-35 bandında olduğunu gösteren anketlere tepki gösterdi. Partisi tarafından yaptırılan son anketi açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranının 42,6 olduğunu söyleyen Dağ, "Avucunuzu yalayacaksınız, daha 10 yıllar bu ülkeye iktidar olacak, hizmet edecek, Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarıdır" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1467 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam ölüm sayısı 7.997'ye, vaka sayısı da 314.433'e yükseldi. Ünlü sinema oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sürmeli'nin ameliyata alındığı belirtildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 39 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 17 derece, Sydney'de genelde açık 20, Melbourne'da açık 15, Adelaide'de parçalı bulutlu 22, Perth'te hafif yağışlı 20, Hobart'ta parçalı bulutlu 16, Brisbane'da da parçalı bulutlu 24 ve Darwin'de de genelde açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.